Merhabalar herkese, ben Belen. Düşler ve Düşüşlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Microsoft'ta Sales Specialist ve aynı zamanda bir sosyal girişimci olan Onur Kemal Koç. Onur abi, ben uzun zamandır YouTube'da ve LinkedIn'den zaten takip ediyordum. Kariyer, kişisel gelişim konularına meraklıysanız eminim ki YouTube'da en az bir videosuna denk gelmişsinizdir. Bir de dinleyicilerimizden sürekli bölümler çok uzun oldu diye geri dönüş alıyorduk. Bunu da aslında Onur abiyle konuşup kısa tutalım vesaire dedik ama muhabbet o kadar keyifliydi ki uzadıkça uzadı. Umarım sizin için de keyifli ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir bölüm olur. Lafı daha fazla uzatmadan bölüme başlayalım. Onur abi, hoş geldin.
Hoş bulduk, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
Hemen konuya girelim istiyorsan.
Tabii, vakit kaybetmeyelim.
Aynen öyle. Onur Kemal Koç kimdir?
Onur Kemal Koç kimdir? Güzel bir soru. Şimdi gençlerin böyle seveceği şekilde ben ilk önce hemen mesleğimi söyleyeyim tanımayanlar için. Ki sosyal medyada da evet, en ilgi çekici kısmı o oluyor
en
gençler için.
Olan,
ama
aynen öyle.
Benim de en az aslında vurgulamak istediğim kısım 6 yıldır Microsoft Türkiye bünyesindeyim. İTÜ mezunuyum. İzmir Bornova Lisesi'ni bitirdikten sonra İzmir'de doğdum, büyüdüm. İTÜ'yü kazandım. Metalürji ve malzeme mühendisliğini kazandım. Şu an yaptığım işle hiçbir alakası yok. Ondan sonra da son sene Microsoft'ta stajım vardı. Onunla birlikte sayarsak aslında 6 yılı geçkin bir süredir Microsoft Türkiye bünyesindeyim. Güzel işler yapıyoruz. Bakalım inşallah devamı gelecek. Onun öncesinde de okulda İTÜ'deyken 3 yıl boyunca hem okudum hem çalıştım. Güzel başka bir alanda kariyer kurmak adına da çok böyle debelendim diyeyim, çok yoruldum. O dönemler böyle sizin gibi güzel podcastler yapan kişiler yoktu. YouTube kanalları yoktu. Şimdiki gibi böyle TikTok yoktu. Bloglar falan daha azdı. Ya evet. Benim üniversite hayatımda mesela YouTube yasaklıydı bir süre.
Evet, öyle bir dönem. Evet, evet.
Öyle bir dönem yaşadık. Instagram yoktu. Yani son sene falan Instagram sanki ben mezun olurken... Twitter böyle vardı ama hani bu kadar aktif kullanılmıyordu diyeyim. Nereye bağlayacaksın diyeceksin. Ben sosyal girişimcilik yapıyorum. Evet. Aynı ben bu öğrencilik yaşantımda neyi merak ediyorsam, neyi bilemiyorsam, neyde zorlandıysam bir öğrencinin kariyer gelişimi için, teknoloji trendlerini takip etmek için, bir yol çizebilmek için kendine, kültürel ve kişisel olarak gelişebilmek için neye ihtiyacı varsa... Bunları çok değişik platformlardan öğrencilere sunmaya çalışıyorum. YouTube kanalım var. Instagram'dan yine sunuyorum. Bilgi akışı sağlıyorum. Twitter'da yine bilgi akışı sağlıyorum. Yeni TikTok'a girdik. TikTok çok güzel gidiyor. Evet, senle de zaten oradan tanıştık.
Yok, ben aslında evet. YouTube'dan takip ediyorum sizi.
Ha, YouTube'dan takip ediyor muydun?
Evet evet, YouTube'dan takip ediyorum normalde. Ben normalde finans TikTok'larına bakıyorum ve benim de For You page'im o yüzden hep finansla ilgili şeyler, iş geliştirmeyle ilgili şeyler düşüyor. Sonra bir baktım Onur abi. Aa dedim, TikTok'ta da mı varmış falan. YKS için adaylara tavsiye veriyorsun falan. İnanılmaz hoşuma gitti. Evet.
Orada çünkü... ekonomi de yine aynı şekilde. Aynen. Ekonomi iş hayatına yönelik tavsiyeler.
Terimler vesaire.
Evet, güzel gidiyor. Bunun yanında WhatsApp kanalları var. WhatsApp kanallarında da daha çok motivasyon sağlamaya çalışıyoruz öğrencilere. Eğitimle ilgili böyle duyurular, içerikler paylaşılabiliyor. Kültür motivasyon, kültür sanat ve diğer içerikler de WhatsApp kanalında. Bunun yanında Telegram kanalım var. Telegram kanalımda da daha çok teknoloji trendleriyle ilgili, özellikle yapay zeka ve bütün dünyadan girişimcilik örnekleriyle ilgili binlerce içeriği Telegram'da paylaşıyoruz. Yani şöyle bakacak olursak LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram bu kanalların hepsinde her gün aktif olarak üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar var benim tarafımda. Bir podcast'im yok. Herhalde size rakip olur muyum bilmiyorum. Podcast'te düşünmedim değil. Ama size konuk olmak nasip oldu.
Peki bir şey sormak istiyorum. Bu WhatsApp gruplarına, Telegram'lara nasıl katılabiliyor öğrenciler? Nasıl katılabilirler?
Aslında en rahat benim Instagram sayfam. Onur Kemal Koç bu arada bu bahsettiğim. Neredeyse her kanalın ismi beni bulabileceğiniz.
Yukarıya
Instagram'da öne çıkar, evet, öne çıkarılan hikayelerde kaydırırlarsa arkadaşlar hem TikTok'a hem bu WhatsApp kanalına hem Telegram kanalına hem YouTube kanalına hem Twitter'a her şeye oradan ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda benim Instagram için ürettiğim özellikle kültür sanatla ilgili illüstrasyon olsun, şiir olsun, keşif olsun, Bunlarla ilgili de yine Instagram'dan böyle ulaşabilirler diyeyim. Blog yazılarım da var bu arada onurkemalkoç.com'da. Yine öğrencilere yönelik. Onu söylemeyi unutmuşuz çok olunca. Her şey evet, böyle. Aynen böyle.
Aslında seni bulmak isteyen herkese çok rahat ulaşabilecek bir her yerdesin diyelim.
Tabii ben günde zaten hani gönüllü bir şekilde herhalde onlarca öğrenciyle de aktif olarak birebir konuşuyorum. Yani WhatsApp gruplarımızda aktif kanallar da var. Orada da çok sıkı sohbet halindeyiz. Ben çok çok önem veriyorum toplumsal kalkınma ve topluma geri verme olayına. Yıllardır zaten bu faaliyetlerim sürüyor. 60-70'ten fazla da böyle bir üniversite kariyer, teknoloji kariyer zirvelerinde vesaire konuşma yaptım. Neredeyse tüm Türkiye'ye böyle gitmeye çalıştım diyeyim.
Mentorluk da yapıyorsun galiba değil mi?
Tabii, aktif mentorluğum da var öğrencilere birebir. Gayet güzel oluyor o da. Çünkü sosyal medyada çoğu zaman böyle hani koyuyorsun bir videoyu ya da bir içeriği kime ulaştığını net göremiyorsun ama mentorlukta da birebir hani alıp böyle güzel yerlere de işe sokunca, staja sokunca, onların hayatına dokununca daha bir ayrı bir mutluluk oluyor. Şey diyenler olacaktır şimdi, yani bütün bunları neden yapıyorsun? Asıl soru o bizim podcast'in konusu da o sanırım.
Evet, evet. Şeyi soracaktım hemen oraya girmeden. Şimdi staj dedin aklıma geldi mentorlarıma staj buluyorum diye. Bir tane videom vardı abi. Mentorun olan, daha doğrusu mentin olan bir öğrenci işte kurumsal bir firmada 6 bin lira maaş teklif etmişler. 5 bin liraydı sanırım. İşte,
6 bin evet.
6 bin toplamda. Aynen. Neden ona 6 bin lira maaşı reddetmesi gerektiğini söyledim diye bir videom var.
Doğru.
Temel olarak neden?
Çünkü herkesin kariyer planı aslında birbirinden ayrıdır. Onun istekleri, onun kurmak istediği hayat, onun işe başlangıç noktası, onun uzmanlaşmak istediği konu aslında orada teklif edilen o şirket her ne kadar büyük olsa da, her ne kadar böyle Türkiye'nin en iyi şirketlerinden olsa da o pozisyon, o benim mentimi, o kardeşimi geliştirmeyecek bir pozisyondu ve insan kendini geliştirmeyen bir alanda güzel de maaş kazanırsa, o maaş da her sene enflasyon oranında bile artsa, Türkiye şartlarında evet, işsizlik çok fazla, %10, %15 bile artsa, bir noktadan sonra gerçekten onun hayallerini törpüleyebilirdi. Onun başka bir adım atmasını zorlaştırabilirdi. Bir de şimdi Türkiye'de şöyle gerçekler var. Şimdi hiçbirinize gençler dinliyorsa bizi evlenecekmişsiniz gibi gelmiyordur ama benim arkadaşlarım 28-29 yaşında bekar olan çok az kişi kalıyor. Yani hemen insanlar sapır sapır evleniyor. Evlilik kötü bir şey mi? Hayır, ben de evliyim. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Şimdi İdil de dinlerse sakata düşmeyelim de. Şöyle bir sıkıntı var. Yani bugün bir düğün yapmak, bugün bir ev kurmak, bugün bir işte bir başka insanın sorumluluğunu da üstlenmeyi eklediğiniz zaman siz genç yaşınızda çok değişik sorumluluklar altında kalıp o kurumsal hayatı devam ettirmek durumunda kalıyorsunuz. O da girişimcilik ruhunuzu önlüyor. Kurumsalda kalsanız dahi sizin neden uzmanlaşmak istediğinize dair bir hevesiniz, bir alakanız, evet, bir amacınız olmalı. Öyle size her teklif edilen pozisyona koşarsanız maaşı ya da yan hakları ya da ismi iyi diye, o sizin bir noktada zaten tıkanmanıza sebep olacaktır. Çünkü kariyer dediğiniz çok uzun bir yolculuk. Belki sizin nesil daha da uzun yaşayacak. Yani şu an 65-70'te emekli oluyorlar ama belki 100 yaşında emeklilik gelecek o zamanın teknolojisiyle. Belki 150. Onu da düşünmek lazım.
Aslında böyle yeni mezunlara, daha doğrusu mentilerinize önerdiğiniz şey ya bir girişimde iş bulmaları ya da kendi girişimci olmaları değil mi? Benim tam anladığım olarak bu.
Ben aslında iki şeyi çok ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Onun tavsiye etmemin de şimdi sebeplerini söylerim. Sondan başlayalım. Tümden gelim, tümden varım gibi oldu.
Evet.
Sondan başlayalım bu sefer. Ben kesinlikle bir alanda ya da iki alanda uzmanlaşmayı tavsiye ediyorum. Ve uzmanlaşmaya da daha lisede bile başlayabilirler. Yani üniversite geç değil, üniversite hazırlıktan itibaren başlayabilirler. O bir ya da iki konuda tabii. Bir ya da iki konu olduktan sonra üçüncü, dördüncü konuda uzmanlaşmak istiyorum, tutmayın beni derse amenna. Ama ilk önce bir konuda, iki konuda derinlemesine uzmanlaşmaya çalışmak zaten bir genci etrafındaki ona benzeyen milyonlarca üniversite öğrencisinden ayıracaktır. 7.75 milyon kişi üniversite okuyor Türkiye'de. 207'den fazla üniversitemiz var maalesef. Çünkü bunu karşılayacak bir altyapımız yok. Maaşlı çalışan olarak, ücretli çalışan olarak Türkiye'de yaklaşık olarak TÜİK verileriyle konuşuyorum, devletimizin verileriyle 17 milyon kişi var. Bu 17 milyon kişinin zaten yarısına yakını ya da yarısından fazlası diyeyim asgari ücretle çalışıyor.
Evet.
Şimdi bir üniversite mezununun, düşünün siz, asgari ücretleri çıkaralım. Geriye kalıyor zaten 8-9 milyon çalışan, asgari ücretten fazla bir ücretle çalışan. Yani asgari ücretten fazla bir ücretle çalışan herkese bir tane üniversite öğrencisi düşüyor. Tabii böyle olunca da ne oluyor? Mezun olan işsiz oluyor. Şu an Türkiye'de geniş işsizliğe baktığımız zaman, yani TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı artı TÜİK'in açıkladığı iş bulmaya hazır olan ama iş bulma ümidi olmayan gibi böyle bir kılıflar bulunup açıklanan sayıları topladığımızda yaklaşık 8,5 milyon kişi işsiz. Bakın 8,5 milyon kişi, az önce söylediğim gibi asgari ücretten 8,5-9 milyon kişi asgari ücretten fazla bir ücretle çalıştığını tahmin ediyoruz. Verilerden görüyoruz. Bir o kadar bu sayıya yakın kişi işsiz, hala hazırda aktif işsiz ve bir o sayıya yakın, 9 milyon gibi bir sayıya yakın kişi de üniversite okuyor. Zaten siz bu durumda üniversite okuyan bir kişi işsizlik ordusuna nefer yetişiyor diyorum ben her seferinde. Bunu her videomda belirtiyorum ve gençler maalesef bunu hocalarından duymadıkları için, televizyonlardan duymadıkları için, birbirlerinden duymadıkları için ben sanki böyle herhangi biri konuşuyormuş. Ya bırakın maalesef konuşsun kendi haline gibi. Türkiye'de bunun yalnızlığını yaşıyorum. Yani aktif olarak bunlar televizyonlarda bas bas söylenemediği için çeşitli sebeplerden. Akademisyenler de iş hayatından biraz kopuk olduğu için ya da kimsenin direkt bir önerisi olmadığı için bu konular çok konuşulmuyor. İnşallah sizin gibi böyle güzel yayınlar üreten kişileri dinleyen az sayıda kişi bunları görüp kendi hayatını değiştirir. Benim de amacım zaten sosyal medyada benim çok fazla bir takipçim yok. Ben zaten olamayacağını da anlıyorum. Çünkü ben kimseye hayal satmıyorum. Böyle maalesef Türkiye'nin, dünyanın gerçeklerini direkt dank diye söylüyorum ama şundan çok mutluyum. O kadar çok dua alıyorum ki, hani abi senin sayende gözüm açıldı. Senin sayende bir uzmanlık yoluna girdim. Bir girişimcilik yoluna girdim diye çok mesaj alıyorum. Ben bu Nisan'da koronadan da hastanede yattım.
Evet, çok,
çok kötüydü
geçmiş
yani
olsun.
Koronanın başında.
Çok,
evet.
Çok geçmiş.
Çok sağ ol. O zaman işte şeyi çok gördüm. Ya o kadar insan dua etti ki, o kadar insandan mesaj aldım ki, abi biz seni şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, ailemle birlikte şu an dua ediyoruz. O zaman anladım ben de, hani hayatta takipçi sayısından, ne bileyim buradan gelecek bir paradan daha önemli şey belki de bazı insanların böyle hayatına derinden dokunabilmek. Şu konuya geri dönecek olursak, uzmanlığı neden tavsiye ediyorum? Bu açıkladığım veriler doğrultusunda zaten biri bir işsiz kalmak istemiyorsa, iş bulmak istiyorsa, bir kariyer yapmak istiyorsa bir konuda uzmanlaşması lazım. Bu bir departmana yönelik uzmanlaşma olabilir. Ben çok kısıtlamak istemem. Örneğin satışçı olacağım ben ve çözüm satışçısı olacağım. Yazılım satışçısı olacağım. Belki siber güvenlik satışçısı olacağım. IoT satışçısı olacağım. Yapay zeka ile ilgili çözüm satışçısı olacağım. Mesela bunların hepsini teknoloji sektöründen örnek verdim. Siz yine başka bir sektör seçip, mesela hızlı tüketim sektöründeki kanal yönetimiyle ilgili satışçı olacağım gibi. Hem sektörel, hem böyle departmansal ve pozisyonsal diyeyim, hatta değişik kelimeler üretim Türkçe'ye. Kendinizi daraltıp bu alanda uzmanlaşabilirseniz, uzmanlaşma ne sağlar? Her seferinde belirtiyorum ben, beni dinleyenler zaten hemen hatırlayacaktır. Yarı zamanlı çalışma yapmak, staj yapmak, sektöre dair okumak, araştırmak. O sektörün, o pozisyonun, o departmanın içerisinden mentorları LinkedIn ve kariyer etkinlikleri vasıtasıyla bulmak, iş alanını her gün genişletmek. İngilizceyi en üst seviyeye getirmek ki bu tarz görüşmeleri İngilizce yapabilmek, bu içerikleri İngilizce tüketebilmek, dünyadaki örnekleri, dünyada ne olup bitiyor'yu daha iyi anlayabilmek için İngilizceyi en üst seviyede getirmek ki bu girişimcilik ve yurt dışında kariyer için de zaten temeli oluşturacaktır.
Aynen.
Sonrasında teknoloji trendlerini bu sektörlere özgü öğrenmek. Yani siz bir bankacılık sektöründeyseniz, siz bir üretimdeyseniz, otomotivdeyseniz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacak? Dünya nereye doğru gidiyor? Gelişmiş ülkelerde şu an aktif olan bizde 6-7 yıl sonra gelirse ben kendimi nasıl, hangi teknolojiye evirebilirim? Hangi teknolojiyle güçlendirebilirim diye bunları analiz etmek çok kritik. Bugün bir lojistik alanında, bugün bir yine böyle farklı FMCG'nin içerisindeki alanlarda olup siz çok rahat bir şekilde tedarik zinciri tarafında bir kariyer hedefleyenler, mesela blockchain teknolojisiyle ilgili bir böyle nasıl diyeyim pozisyon alabilirler kendilerine. Son olarak da ben soft skill konusunda kendim eğitimler de veriyorum YouTube kanalımda. Evet. Ulaşabilir arkadaşlar. Soft skills konusu, her ne yapıyor olursanız yapın. Küçük şirkette çalışıyorsunuz, büyük şirkette kendiniz kurmuşsunuz, yurt dışında, yurt içinde fark etmiyor. O işin temeli gibi hani böyle mesleğe özgü kazandığınız yetenekleri, aldığınız sertifikalara, gittiğiniz kurslara, eğitimlere, ki bunlar online de olabilir. Pandemi sonrası çok gelişti. Bunlara ben hard skill diyorum. Ben demiyorum gerçi, yani işletme derslerinde öyle geçer. Hani o, ben kendim terim üretmişim gibi değil. Geri kalan daha iletişimdir, iş takibi yapmaktır, adam yönetmektir, kriz yönetmektir, insanlara empati kurmak, insanları enerji depolamak, enerji verebilmek, problem çözmek, analitik olarak konulara yaklaşabilmek gibi gibi gibi gibi yazabileceğiniz böyle alt alta. Birçok konu var, bunlarda soft skills konusu. Bu soft skills'lere de dediğim gibi bir gencin çalışması lazım. Ha, bunun sonunda zaten bir uzmanlık oluşuyor. Uzmanlık oluştuğunda da bu size hem işe girme noktasında fayda sağlıyor, hem de uzman olduğunuz alanla ilgili siz bir problemi, bir gelişimi görüp ona yönelik de çözümler üretebilirseniz, bunu güzel bir finansal planla ve pazarlama planıyla yapabilirseniz de bu size zaten girişimciliğin önünü açıyor. Ben her gence iş kurma amacıyla okumayı öneriyorum, üniversite gitmeyi öneriyorum. İşe girme amacıyla, her ne kadar uzman olsanız bile, işe girme amacıyla, işe girme vizyonuyla herhangi bir şey okunmasını tavsiye etmiyorum. Onun da istersen detaylarına gireriz.
Aynen öyle. Araya gireyim burada. Soft skill'ler konusunda merak edenler, Onur Bey'in kanalında çok çok güzel bir seri var soft skill'lere özel. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yani bize asla ilkokulda, anaokulunda, lisede, üniversitede asla öğretilmeyen şeyler. O yüzden çok güzel bir kaynak olmuştur diye düşünüyorum. Ben izledim, ben önerdim diyorum buradan.
Evet. Yani mülakat serisi de yine aynı şekilde. Çok metaforlu anlatımlar. YouTube'da inanılmaz içerikler var. 250'ye yakın şu an halihazırda video var. Ama şunun da farkındayım. Uzun videolar, vakit alan videolar. Ve hani gençlerin kafası karışık. Ben de kafamda sürekli eğitimi, bu kariyer gelişimini nasıl basitleştirebilirim diye düşünüyorum. TikTok da biraz oradan çıktı aslında. Hani ben TikTok'u ilk indirdim bundan aylar önce. Bir baktım herkes dans ediyor, herkes böyle değişik espriler yapıyor. Hemen sildim, yani bu nasıl bir şeymiş böyle dedim. Ama sonra hani gördüm ki aslında 15 saniyede böyle müzikten de yararlanarak ya da arkana böyle aldığın, böyle yeşil ekran var orada, arkanda bir slide açabiliyorsun, evet, bir resim açabiliyorsun. Aslında onunla ne kadar bilgi aktarmaya müsait bir ortammış diye ben kendim şu an deneyimliyorum. Ve geleceği de işin, bence içerik üretme işinin, video içerik üretici işinin TikTok formatı. Yani TikTok olmaz, o kapanır, yasaklanır, batar, çıkar. Başka bir format bile olsa bence kısa, müziğin gücünden yararlanarak belki değişik, ilgi çekici bir şeyle. Çünkü herkesin artık, özellikle bizden sonraki gelen Z kuşağının ve alfa kuşağının o kadar düşük ki algı seviyesi, algı saniye süresi diyeyim. Yani 6-8 saniyede şu an bir insanın dikkati dağılıyor. Biz o 6-8 saniye içerisine eğitimleri koymamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Ben o tarafta da yine bir böyle sosyal girişimciliğe devam ediyorum.
Biraz daha hızlı tüketim gibi, ama zaten sizin de TikTok'unuzda daha çok hedef kitleniz belki biraz daha üniversite seçimi artı lise seçimi aşamasında olan kişiler. O yüzden daha da uygundur diye düşünüyorum YouTube kanalındansa. Mesela biz de podcast tarafında çok zorlanıyoruz yani. Arkadaşlarımıza bile söylüyoruz. Yani 40 dakika girip nasıl dinleyeyim podcast'ı diyenler çok oluyor. Maalesef.
Öyle. Yani şuna dönüyoruz. Aslında bir şeye ben 30 dakika 40 dakika ayırmam deyip bambaşka saçma sapan şeylere saatler harcayabiliyoruz böyle küçük olunca da. Evet. Her şeyin bir avantajı dezavantajı var. Bakalım, benim amacım zaten bu ekonomiyle ilgili verileri, ülkeyle ilgili durumu, gençlerin önündeki hem gerçekleri hem de göremedikleri fırsatları, gençler çünkü bazen pesimist yaklaşarak da ülkenin durumuna ya da içinde bulunduğumuz coğrafyaya, bazen bizim kültürümüze pesimist yaklaşıyorlar. Fakat müthiş fırsatları da kaçırıyorlar. Ben bir yol çizmeye çalışıyorum elimden geldiğince.
Çok teşekkür ederiz buradan tekrardan. Peki bir şey sormak istiyorum. Az önce söylediğiniz uzmanlaşma konusunda. Biz ne bu soft skill'leri okulda öğreniyoruz, ne uzmanlaşmak istediğimiz konuları okullarda öğrenebiliyoruz. Çokça konuştuğumuz şey zaten okulda öğretilen teorik bilginin asla iş hayatındaki pratikle örtüşmemesi. Ve böyle benim çok sevdiğim bir görsel var aslında, bir data var. İşte Türkiye'deki mezun mühendislerin çalışma oranı artı patronları nereden mezun? İşte bir bakıyorsunuz %86'sı lise mezunu falan. Peki gerçekten...
Türkiye'deki işverenlerin %45'i ilk öğretim mezunu, %27'si, %26'sı, %20'si lise mezunu, %27'si de ortalama üniversite mezunu, aşağı yukarı böyle.
Evet.
Dediğin doğru ve üniversite mezunlarının çalışma oranı da %66 gibi düşünebiliriz. Yani neye tekabül ediyor? 3 kişi çalışıyorsa bir kişisi işsize mi? Daha az hatta. Yani 3 kişi çalışıyorsa 2 kişi işsiz gibi bir şeye denk geliyor olabilir. Tam hesaplayamadım şimdi ama.
Peki biz mesela şu an üniversite okuyan ve kurumsal hayatta bir yönetici olmak isteyen ya da kendi işini kurmak isteyen biri olarak gerçekten üniversite okumak zorunda mıyız?
Güzel soru. Aslında biraz böyle nasıl söyleyeyim? Şaşırtmacalı soru gibi sordum.
Ne desem
sıkıntı bir soru.
Evet.
Aslında benim gerçek görüşüm her şeyden bağımsız. Üniversite okumaya gerek yok. Lakin üniversite okumaya aslında gerek var. Şimdi kendimle de çelişeceğim. Üniversite dediğiniz şey aslında bir meslek kazandırmadan ziyade öğrenmeyi öğreten bir kurum. Ve kültür açısından da insana farklı bir kültür kazandıran, farklı bir iş ağı kazandıran, farklı bir ortam kazandıran, bir vizyon kazandıran bir kurum. Biz maalesef bunun içini boşalttık. Yani 210 tane üniversite olursa bu ülkede bu verilerle görüyorsunuz iş yaşamında bu kadar ihtiyaç yok ama herkes şu an üniversite okuyor gibi bir durum var. Bu da zarar veriyor bize. Gerçekten üniversite okuması gereken ve gerçekten çok iyi imkanlarla üniversite okuması gereken gençlerin hakkını alıyoruz ve dağıtıyoruz.
Yatırım
ve bazı gençler de evet, bazı gençler de gerçekten üniversiteye gitmek yerine bir kursa yazılsa, gerçekten söylüyorum bunu, bir siber güvenlik kursuna yazılsa ya da 2 yıl siber güvenlikle ilgili bir şey okusa ya da bir teknolojinin dalıyla ilgili özel bir şey okusa, emin olun 4 yıl herhangi bir bölüm, endüstri mühendisidir, makine mühendisidir, işletme ekonomidir vesaire, böyle kült bölümleri okuyup hiçbir alanda uzman olmadan mezun olacağına bir kursla ya da 2 yıllık bir bölümle okusa çok çok daha hem kendi için hem de ülkemiz için faydalı olacak. Fakat biz maalesef herkesi üniversiteye gönderiyoruz. Bir de özel üniversiteler şunun da önünü açtı. Ben kursa 15 bin lira para vereceğime 20 bin lira, 25 bin lira üniversiteye yazdırırım çocuğu. En azından üniversite mezunu derim gibi de bir algı yaratıyor. Onun için uzmanlaşma, bir alanda özelleşme maalesef mümkün olmuyor. Ben şu an kimseye üniversiteyi bırakın diyemem. Çünkü bu kadar çok kişi üniversite mezunu olup işsizken bir şirkette işe girmek istiyorsa bir kişi mutlaka üniversiteyi bitirmesi gerekiyor. Ama kendi işimi kuracağım ben derse zaten dünyadaki örnekleri görüyoruz. Hani Bill Gates'inden, Mark Zuckerberg'den herkes neredeyse üniversiteyi bırakıp, Steve Jobs'a sanırım öyleydi, üniversiteyi bırakıp kurmuş. Hala ciddi bir akım var. Ben takip ediyorum yurt dışındaki gençleri de. Hani üniversite okuma oranı o tarafta da bizim kadar hani böyle herkes üniversite gitsin ve gitmeli gibi bir durum yok. Çoğu insan ailesinin zaten zoruyla böyle bir yöne giriyor. Çünkü bizim ailelerimizin zamanında üniversite çok azmış. Yani 92 yılında sanırım, 90'lı yılların başı diyeyim, 20 tane, 21 tane üniversite varmış. Sadece bir tane özel üniversite varmış. O da Bilkent Üniversitesi.
Evet.
Haliyle benim büyüklerim de anlatıyor. Bizim derneklerimiz falan, İTÜ'lü mezunlarla konuşuyoruz.
Hı.
Onlar okul döneminde vizeye hazırlanmış, finale hazırlanmış, proje yapmışlar. Mümkün olduğunca eğlenmişler işte. Kağıt oyunları oynamışlar. Staj yapmamışlar. Herhangi bir şekilde bir teknoloji trendidir, bir işte soft skill'dir, iş ağıdır, yok LinkedIn'dir, yok kariyer etkinliğidir. Bunlar olmamış ama öyle güzel yerlere gelmişler ki, öyle paralar kazanmışlar ki anlatıyorlar. Bunları gören diğer ailelerde ne olmuş? Benim çocuğum da işte İTÜ'de okusun, Boğaziçi'nde okusun, bilmem nerede okusun, tıp okusun, hukuk okusun. Hep özenmiş. Bize de şimdi bu zamana kadar iyi bir lise kazan, iyi bir üniversiteye gir, üniversiteden sonra sigortalı bir iş bul. Sonra evlen, sonra TOKİ'den MOKİ'den bir eve gir ya da bir kredi çek. Ev al, araba al, ikinci yazlık al, bir şey al. Yani böyle bir herkese bir kariyer yolu çizilmiş ama maalesef şu an üniversite okuyunca bunlar olmuyor. Yani siz gel hayal kuralım seninle, sen mezun oluyorsun. Şu an 2,5 bin lira benim çok iyi okullardan mezun olup maaş alan insanlar var benim tanıdıklarım. 2,5 bin lira, evet gerçekten. Daha azına da var bu arada. Zaten asgari ücret 2350 gibi bir şey ama daha azı teklif edilenler de var. Kimse şaşırmasın. Hani benim arkadaşım olup Boğaziçi İTÜ'den vesaire mezun olup aylarca iş bulamayan da çok fazla insan var. Çünkü az önce belirttim işsizlik rakamlarını zaten. Hadi sana 5000 lira versinler. Sen bu 5000 liranın hadi sadece 2000 lirasını harca ki çok zor. Yani işte görüyorsunuzdur, bir markete gidin. Sadece yeme içme bile 2000 liraya yakın ya da barınma, ısınma işte bu faturalar 2000 lira tutabilir ama hadi 3000 lira kenara at diyelim. Sen 36 bin lira biriktiriyorsun. O 36 bin lira da her sene %10, %15 kendi kendine faizlenerek biriktirsin ve sen arttırarak devam et diyelim. Hı-hı. Ya sen 5-6 yılın sonunda bir Clio marka araba bile alamıyorsun. İşte o zaman ev almayı zaten bak konuşmuyorum. Evet. Yani ev zaten alamazsın. Sen bir ev alamayacaksan, araba alamayacaksan ya da gönlünce bir tatile gidemeyeceksin. Hadi evi arabayı geçtim. İşte o Apple marka iPhone telefonlar 14 bin, 13 bin liraya falan en üst modeli. Yani sen artık bir en üst model iPhone bile alırken 5-6 maaş birikim yapman lazım. Ha, o zaman işte konu bambaşka bir noktaya geliyor. Siz gerçekten üniversite okumak gerekiyor mu ya da üniversiteyi eskilerin okuduğu gibi okumak gerekiyor mu? Asıl konuşmamız nasıl, gereken o. Yoksa ben tabii ki de bizim gibi coğrafyalarda herkesin aslında üniversite okuyup daha da kültür seviyesini yükseğe çıkarmasını öneririm. Ama maalesef bizim öyle üniversite mezunlarımız var ki ne bir sanat aktivitesine gitmiş, ne bir açıp düzenli kitap okumuş, ne bir farklı bir kişiyle tanışmış, ne bir iş ağını genişletmiş. Ya sadece iş değil konu. Kültürel anlamda da maalesef çok çok çok zayıfız. Temel anlamda hani öğrenmeyi öğrenen bile çok az, araştıran çok az, okuyan çok az. Doğru kaynaklardan tarama yapmayı bilen çok az, bir yazı yazmayı bilen çok az, bir konuşma yapmayı bilen çok az. Sohbet ederken bile kendi kültür seviyenizde insan bulmak, üniversite mezunlarını kastediyorum, çok çok çok zorlaşıyor. O zaman da insan tabii ki de sorguluyor.
Evet, doğru. Peki yani aslında üniversite okunsa da okunmasa da her şey kişinin kendisinde bitiyor ya bağlayabiliriz.
Tabii ki öyle. Maalesef üniversite okumak kişiyi kendisinden uzaklaştırıyor. Yani siz bu konuyu sanki başka bir yere, işte İngilizce kelime kullanmak istemiyorum ama outsource etmek diyorlar. Yani siz konuyu kendiniz halletmiyorsunuz, başka bir yere, dışarıya hizmet olarak veriyorsunuz gibi bir durum oluyor. Yani insanlar da şöyle bir beklenti yaratıyorlar. Aileler de buna dahil, çocuklar da buna dahil. Ben üniversiteyi bitireceğim. Üniversiteyi bitirdiğimde, üniversite mezuniyetim sayesinde, diplomam sayesinde, üniversitede bana öğretilenler sayesinde ben bir iş bulacağım, ben bir kariyer yapacağım, ben bir iş kuracağım gibi bir hayale kapılıyorlar. Bu bir hayal. Üniversitedeki öğretilenler maalesef çok çok çok büyük bir kısmınıza, %99,5'unuza diyeyim yani %0,5 belki yüzde neyse işte o kalan oran bir şey veriyordur. Benim göremediğim bir şey vardır ama benim de elimden yüzlerce binlerce öğrenci geçiyor. Lütfen hani kimse benim sözlerimi böyle atıp tutma gibi görmesin. Ben direkt işindeyim yani hem piyasanın içindeyim, ben işim gereği zaten kurumlara sürekli gidiyorum ve kurumlarla proje geliştirmeye çalışıyorum. Hem piyasanın içindeyim hem sosyal girişimciliğim sayesinde benim her gün zaten onlarca gençle muhabbetim oluyor ve kim nereye giriyor, kim ne kadar maaşla giriyor, giremiyor, kaça istisk alıyor, neyde patlıyor, neyde sıyrılıp gidiyor görme şansım oluyor yıllardır. Bunun sayesinde çok net konuşuyorum. %99,5 insan şu an vakit kaybediyor. Benim vizem var, benim projem var, benim ödevim var, benim final dönemim var. Kariyerin için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Ben onu şuna benzetiyorum biraz. Hani benim eşim de diyetisyen, benim de kilo problemim var. Ben sana diyorum ki mesela Belen diyorum ben işte 100 kiloyum ama diyorum ben bir çay içeceğim. O çay sayesinde göreceksin diyorum Belen'cim. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra fit olacağım. O 70 kiloya düşeceğim. Ya demez misin? Bak Onur abi yapma etme, çay içmekle olur mu bu? Bir diyetisyene git. Eşin de diyetisyenmiş. Yok işte ne bileyim spor yap. Bak çok basit değil mi?
Evet.
Benim gözümde de üniversite okuyan öğrenciler aynı bu şekilde bak. Çay içiyorlar şu an. Ve diyorlar ki 3 yıl sonra 4 yıl sonra ben fitim abi hiç dert etme. Ben de sana diyorum ki abicim böyle yemeye devam edersen spor yapmazsın. 3-4 yıl sonra bu sefer 150 kilo olacaksın. Daha da geç olacak her şey. Daha da kötü olacak ama görmüyor kimse. Ya da şey gibi düşün. Yani ben işte proteinli beslenmeye başladım. 3-4 yıl sonra çok fit bir vücudum olacak ve işte çok net bir sporcu olacağım ve müsabakalara katılacağım. Ya demez misin? Olur mu öyle şey? Senin aktif spor yapman lazım. Senin her gün kaslarını geliştirmen lazım. Ona göre beslenmen lazım. Sadece protein yemekle. Bak bir yerini doğru anlamışsın. Evet, proteinli beslenmek ya da güzel beslenmek bu işin içinde. Haklısın. Fakat kaçırdığın diğer bir sürü nokta var. Onu görmüyor musun? Demez misin? Dersin ya. Siz işte 7,5 milyon insan görmüyor bunu. Yani %0,1 bile insan yok kendini kariyer anlamında geliştiren. O zaman da ben işte çok suçluyorum. Yani o zaman neden var bu üniversiteler ve o üniversitenin içerisindeki bilgiler ne insanların işine yarıyor ki durum bu. Rakamlar ortada. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef benim söylememle olmuyor. Bunları çok toplumda öne çıkan insanların söylemesi lazım. Bu eğitim sisteminin değişmesi lazım. Sizin her gencin birbiriyle sabah akşam buna benzer muhabbetlerle birbirinize bir nasıl diyeyim vizyon aktarmanız lazım ve birbirinizin yüzüne gerçekleri çarpmanız lazım. Fakat bunlar yapılması yerine işte Instagram'da, WhatsApp'ta çeşitli işte şeylerde vakit harcıyor gençler. Sonra çok üzülüyorlar. Çünkü bu kariyer dediğin sadece işe girmek değil ki. Yani işe girsen de mesela müthiş bir işe girdin diyelim. 3-4 yıl sonra yine kariyer planın yoksa, kariyer gelişimin yoksa tıkalı kalıyorsun. Yine arkandan her sene yeni mezun geliyor. Sen üst basamaklara tırmanmazsan ya da kendi işini kurmazsan barınamıyorsun ki. Onun için yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gider diye insanlar mezun olduktan sonra savruluyorlar. Tatminsiz bir hayat yaşıyorlar, mutlu olamıyorlar, başarılı olamıyorlar. O da toplumsal, sosyolojik birçok probleme yansıyor. Hani çok dağıtmak da istemiyorum ama etrafta ne kadar mutsuz insan var ve bunun sonucunda ne kadar saçma sapan şeyler görüyoruz haberlerde. Hepsi aslında, çoğu diyeyim yani, insanların kendi başarılı olabilecekleri, kendi tatmin, mutlu olabilecekleri alanları keşfedememesinden kaynaklanıyor. Çünkü bizim eğitim sistemimiz ne hobi kazandırıyor, ne kültür kazandırıyor, ne meslek kazandırıyor maalesef.
Maalesef. Yani aslında genel olarak uzmanlık ve biraz da kendini yetiştirmek diyebiliriz değil mi?
Kendi geliştirmek, mutlaka ve mutlaka girişimciliği düşünmek. Girişimciliğe ortak da olabilirsin. Hı-hı. En kötü freelance'de çalışabilirsin. Ya da kendine patron mu diyeyim, nasıl diyeyim, kendi işvereni kendisi olma. Yani aynen öyle. Kendi hesabına çalışan diye geçer TÜİK verilerinde de. Kendi hesabına çalışabilirsin. İşveren bir girişimci olabilirsin. Girişimlerde hissedar olabilirsin. Girişimlere ortak olabilirsin. Mutlaka pasif gelir yaratan ve 2-3 farklı kaynaktan gelir elde edebilen olabilirsin. Bunları düşünmek lazım. Tabii şunu da soruyorlar bana. Herkes girişimci olursa kim çalışacak? Ya zaten öyle bir şey olmaz ama benim söylemeye çalıştığım şu. Sen 35-40 yaşında da, 50 yaşında da, 60 yaşında da girişimciliğe adım atabilirsin. Ama hep o vizyonla çalışırsan kurumsal şirkette ya da orta ölçekli şirkette, KOBİ'de çalışmak da sana çok şey katar. Çünkü sürekli aklında ben bir gün işimi kuracağım ve o işimi nasıl kuracağım? Onun için bana ne lazım? İnsan lazım, ekip lazım. Ben o zaman insan biriktireyim. Çünkü yarın bir gün onlar benim ekibim olabilir, müşterim olabilir, benim referansım olabilir, benim sponsorum olabilir deyip insan biriktirirsin. Benim bir konuda uzmanlaşmam ve bir problem keşfetmem lazım deyip bilgi, know-how, bilgi birikim biriktirirsin. Yine o mantıkla bakarsın konuya. Benim sermaye biriktirmem lazım dersin. Eline gelen parayı hemen harcamak, lüks ihtiyaçlarını gidermek ya da işte hemen gayrimenkul arabaya vesaireye gömmek yerine alırsın onu. Farklı şekilde yatırımlar yaparsın. Farklı böyle asetlerde değerlendirirsin ve o girişimlerle birlikte, o yaptığın işlerle birlikte bir pasif gelir de elde edebilirsin. Pasif gelir elde etmeye mesela çok biz düşünmüyoruz. Yani mesela bugün bir e-book yazıp işte e-kitap yazıp pasif gelir elde edebilirsin. Eğitim çekip pasif gelir elde edebilirsin. Sosyal medya kanalında güçlü bir şekilde pazarlama faaliyetleri yapıp affiliate marketingle birlikte bir şey yapabilirsin. Ya yani daha benim aklıma gelmeyen birçok pasif gelirin olabilir. Bunların hepsini yaptıktan sonra ya da yapıyor olduktan sonra diyeyim, kurumsaldan girişimciliğe adım atman da çok rahat olur. Ya da bir KOBİ'den kalkıp kendi girişimini kurman da daha rahat olur. Ama diğer türlü ne oluyor? 35 yaşına geliyorsun. Ayda bir işte ne seni çıkaracak ne batıracak bir gelirin oluyor. Ve sonrasında benim konuştuğum çoğu insan da bana şu cümleyi kuruyor. Abi çocuğum doğdu. Nasıl yapayım şimdi? Abi evlendim. Nasıl yapayım şimdi? Abi eşim çalışmıyor. Nasıl yapayım şimdi? Bu dakikadan sonra hani ben burada 10 yıl 15 yıl emek verdim. Nasıl şimdi kurumsalı bırakıp sıfırdan başlayayım? İşte bu zamana kadar sen zaten girişimcilik için hiçbir şey yapmazsan tabii ki de geçişin çok çok zor olur. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki de ben de şu an kurumsal bir şirkette, dünyanın en büyük şirketinde çalışıyorum. Lakin o vizyon olması, bir gün kendi girişimimi mutlaka kuracağım vizyonunun olması seni bambaşka bir noktaya getirir diye hep ben inanıyorum, düşünüyorum, tavsiye ediyorum.
Burada zaten gençlere tavsiyeni soracaktım. Onu da çok güzel cevapladın. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey sorabilir miyim? Burayı kesebiliriz, yine özel bir soru olacak. Böyle senin mentorluğunu yaptığın bir girişimci var mı?
Direkt girişimci olup kendi girişimini aktif kuran mı?
Evet.
Benim mentorluk yaptığım çocukların çoğu kurumsal şirketlere giriyor ya da KOBİ'lere giriyor. Ben şöyle mentorluk dediğim, yani benim, ben şeyi saymıyorum. Telefonla beni arayan, işte akıl danışan birçok girişim oluyor, fikir sonra. Ben onlara mentorluk yaptım demiyorum, bilgi veriyorum. Benim mentorluğumda böyle düzenli bir şekilde biz arkadaşlarla görüşüyoruz. Hatta onlar da benim, sağ olsunlar, sosyal medya aktivitelerimde, böyle sosyal girişimciliğimde yardımcı oluyorlar bana. Hani ben onlara yardımcı oluyorum, onlar bana oluyor gibi. Düzenli olarak öyle görüştüğüm bir girişimci yok. Fakat bugün sabah seninle de uzun konuştuk zaten, biliyorsun. Herhangi bir girişimci olmak isteyen genç varsa, akıl isteyen, vizyon isteyen, mentorluk isteyen ya da benim bir bilgimi alabilecek ya da benim paramı alabilecek, açık konuşuyorum, benim yatırımımı alabilecek bir genç varsa ben her zaman bekliyorum. Benim şu ana kadar neredeyse her hafta telefonum çalıyor. Sağ olsun girişimci arkadaşlar beni arıyor ama çok da net söyleyeyim, şu ana kadar %99 diyeyim, hatta belki daha fazladır, bu fikir olmaz abicimle kapatıyoruz telefonu. O da apayrı bir konu. Yani belki ben yanlış bakıyorum. Belki onlar tam finansal planlarını ya da pazarlama planlarını doğru kuramıyorlar. Bana gelenler şu ana kadar, benim de talihsizliğim maalesef, bir girişimci, direkt mentorluk yaptığım bir girişimci grubu olmadı. Ben zaten bulsam hemen yatırım yapacağım. Hemen hem akıl vereceğim, hem işte bütün kalbimle, bütün eforumla da çalışmaya hazır olabilirim öyle bir fırsat gelse. Ama daha şimdiye kadar kısmet olmadı.
İnşallah olur bundan sonra.
İnşallah.
Peki, son sorum. Sizin girişimci adaylarına, öğrencilere önerdiğiniz kitap var mı? Kitaplar daha doğrusu.
Of, çok zor sordum. Ben çünkü haftada 2-3 kitap okuyorum. Çok seviyorum kitap okumayı. Onun için şimdi benim kafamda böyle 100 tane kitap dolanacak ama şeyi de söylemek istemiyorum. Mesela bir tanesi, iki tanesi söylerim. Aa, şunu nasıl söylemedim, asıl bunu söylemem lazımdı demekten de korkuyorum. Onun için şöyle yapsın arkadaşlar. Benim Instagram'da kitap, öne çıkarılan kitaplar koyduğum iki tane ayrı öne çıkarılanlar var. 100 tanesi dolunca diğer 100'lüğe geçtik, öyle söyleyeyim. Onu bir baksınlar, oradakilere mutlaka baksınlar ama benim ilk aklıma gelenleri hızlıca söyleyeyim. Dediğim gibi söylemediklerim de ama çok çok değerli olabilir. Hani illa bunlar olması gibi değil. Bir kere Rich Dad Poor Dad, zengin baba fakir baba mı oluyor Türkçesi? Evet, tam öyle mi çevrildi bilmiyorum. Onu mutlaka mutlaka okusunlar. Çünkü o çok basit bir kitap. Yani lise çocuğu bile okusa onu ya da ilköğretim çocuğu bile okusa kafasında oturur. Çok basit bir kitap. İyiden Mükemmel Şirkete diye bir kitap var. O da çok güzel bir vizyon kazandırmıştı bana. İyiden Mükemmel Şirkete de aslında çok orada öğrendiğim bir şey var. Mükemmelin düşmanı iyidir, iyinin düşmanı mükemmeldir. Yani bir şey iyiyse mükemmel yapmaya uğraşmazsın. Ya da işte bir şeyi mükemmel yapmaya çalışırsan da iyi yapamayabilirsin. Çok güzel örneklerle yine o veriyor. Ondan sonra her endüstri mühendisinin ve her mühendisin okuması gereken Amaç, Hız ve Amaç ikilisi var. Onu mutlaka okuması gerekiyor, Hız ve Amaç'ı bir mühendisin. Tabii işletme, ekonomi veya İİBF vesaire okuyanlar da iş hayatında barınmak isteyenler de Amaç ve Hız'ı okuyabilir. Çok güzel bir roman. Roman şeklinde olduğu için iş hayatını daha rahat anlatıyor, kolay okunur. Sen endüstri mühendisi değil misin?
Evet, endüstri mühendisi okuyorum.
Şimdi senin onu 10 kere okumuş olman lazım. Şimdiye yok, kadar bak senin.
Yok, maalesef. Ben buna bakacağım.
Seni yakalamış olduk.
Aynen
öyle. Lean Startup diye bir yalın girişim sanırım Türkçesi.
Evet, evet, yalın girişim.
Yani yanlış da söylemek istemiyorum. Bazen farklı isimlerle çevrilebiliyorlar.
Yok, yalın girişim o. Ona eminim.
O yine çok güzel okunması gerekiyor. Çünkü biz çok büyük, çok kompleks bakıyoruz konulara. Aslında yalın bakmayı o kitapta ben daha net bir şekilde, aa evet gerçekten doğru ya, hani böyle bakmıyoruz'u görmüştüm. Bunun yanında daha aslında çok, o kadar çok ki, yani böyle özel ekonomiyle ilgili kitapların okunması mutlaka gerekiyor bence. Ekonomiyle ilgili temel seviyede kitaplar okunabilir. O yönden şanslıyız. Yani hem dünyada güzel içerikler var hem de Türkiye'de bence Mahfiye Eğilmez'in örneklerle Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi kitapları mutlaka okunabilir. Çünkü temel seviyede ekonomi bilgisi yine Mahfiye Eğilmez'in kitabında alınabilir diye düşünüyorum ben kendisini. Güzel blog yazıları da var. Yani bu temel seviyede ekonomi bilgisi çok iyi olur. Teknoloji trendleriyle ilgili de mutlaka okunması gereken şeyler varsa, tabii ona arkadaşların artık kendi alan seçmesi daha iyi olur. Yani genel bir kitaptan ziyade yapay zekayı seçecekse blockchain'i, IoT, siber güvenliği, robotları belki mutlaka onlarla ilgili okumasında fayda olan kitaplar olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir şey söyleyeyim. Ya dediğim gibi şu an aklıma bunlar geldi ama mutlaka daha benim kaçırdığım var. Mesela Start With Why neden sorusuyla başlama oluyor Türkçesi. Hani Start With Why yine çok iyi, güzel bir kitaptı. TED gibi konuş yine güzel bir kitap işle ilgili. Think Fast Slow muydu?
Thinking Fast. Hızlı ve yavaş düşünme.
Tamam.
Okuyorum ben onu.
Evet, o yine çok bence kült bir kitap. Evet. Güzel bir kitap. Ya aslında çok fazla.
Ben Instagram böyle hikayelerine yönlendiriyoruz o zaman herkese.
Tabii orada benim okuduğum kitapları zaten ben genelde paylaşıyorum. Onun için bence gayet bu kitaplar olacaktır. Sonra yine edebiyat da okusunlar mutlaka. Hı hı. Bence Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sineklerin Tanrısı, ya bunları mutlaka okumak evet. lazım bence. Bizim özellikle edebiyatımızda çok güzel eserler var. Hı hı. Böyle anlatan bizim kültürümüzü tanırlarsa, iş hayatı çünkü robotik bir ortam değil. Sizin evet. gittiğiniz tiyatro, opera, operet, bale, bunların hepsi müzikal, bunların hepsi zaten yine sinema, bunların hepsi iş hayatını da anlatıyor. Çünkü toplumu anlatıyor. Toplumu anladığınız zaman iş hayatındaki tipleri daha iyi anlayabiliyorsunuz, daha iyi yönetebiliyorsunuz. Durumlara karşı daha hazırlıklı olabiliyorsunuz. Mutlaka kültür sanat tarafında da arkadaşlar gelişmeli. Herkes zengin olamaz, herkes başarılı olamaz. İstatistiksel olarak bu mümkün değil. Fakat aslında hepimiz mutlu, huzurlu, sağlıklı, kendi alanımızda tatmin olabiliriz. Onun için bence herkesin istediğini istemek yerine, en popülerin peşinde koşmak yerine biz gerçekten kimiz, ne istiyoruz, neyde mutlu oluyoruz, neyde mutsuz oluyoruz, neyden zevk alıyoruz, neyde fark yaratabiliriz, neyde tatmin olabiliriz, neyde daha sağlıklı, daha az stresli, daha mutlu bir hayat süreriz'i de keşfetmemiz lazım. Bence en önemli şeyi en son söylemiş gibi oldum.
Evet, çok güzel.
Buraya kadar da dinlediyse herkes teşekkür ederim. Aynen öyle. Beni bulabilirler. Ben kolay ulaşılabilen bir insanımdır. Buraya kadar hani sağ olsunlar bu kadar süre dinledilerse mutlaka tanışalım, beni bulsunlar diyorum. Teşekkür ediyorum size de.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler tekrardan.
Sağ olasın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.